Ayrım 39, 3. Şempanze Jared Diamond, sayfa 342. Öldürme dürtümüzün neredeyse her zaman ahlak kurallarıyla kontrol altında tutulduğu bellidir. Soru onu neyin açığa çıkardığıdır. Bugün dünyadaki insanları biz ve onlar olarak ayırıyorken, her biri bizden değil, görünüş ve alışkanlıklar bakımından ayrıldıkları ölçüde birbirinden farklı olan binlerce tip onlar olduğunu bilmekteyiz. Bunu kelimelerle anlatmak eksik olur. Bunu kitaplardan, televizyondan ve pek çoğumuz seyahat deneyimlerimiz aracılığıyla ilk elden biliyoruz. Kendimizi 13. bölümde tanımlanan ve insanlık tarihinin büyük bir kısmında egemen olan ruh haline tekrar büründürmemiz zordur. Şempanze, goril ve sosyal etçiller gibi biz de grup sınırları içinde yaşadık. Dünya bugünkünden çok daha küçük ve basitti. Bilinen yalnızca birkaç tip onlar vardı. Onlar da birilerinin hemen yakınındaki komşularıydı. Örneğin yakın zamana kadar Yeni Gine'deki kabileler her bir komşu kabileyle değişkenlik gösteren savaş ve müttefiklik durumlarını sürdürmüşlerdir. Bir kimse tehlikeli olabilecek dostça bir ziyaret ya da savaşmak için yandaki vadiye girebilirdi. Fakat pek çok vadiyi boydan boya arkadaşça geçme şansı ihmal edilebilecek düzeydeydi. Birinin bir başkasını biz kabul etmesi için gereken keskin kurallar tam olarak anlaşılmayan yakın düşmanlara onlar diye hitap etmek için uygulanamazdı. Yeni Gine'deki vadilerde dolaşırken kendileri yamyamlığı uygulayan ve taş çağından yalnızca 10 yıl önce çıkmış insanlar beni bir sonraki vadide karşılaşacağım insanların anlatılamayacak kadar ilkel, iğrenç ve yamyamlık alışkanlıklarına sahip olduğu konusunda sürekli uyarmışlardı. 20. yüzyılın Chicago'sundaki Al Capone'un çetesi bile kiralık katil tutma politikasını uyguluyordu. Ve böylece katil bizden birini değil, onlardan birini öldürdüğünü hissedecekti. Klasik Yunan yazıtları bu kabile bölgeciliğinin bir uzantısını ortaya koymaktadır. Bilinen dünya daha büyük ve çeşitliydi ama biz olan Yunanlar hala onlardan, barbarlardan ayırt edilebiliyordu. Barbar kelimesi Yunanca'daki basitçe Yunan olmayan yabancılar anlamına gelen barbaroi'den gelmektedir. Yönetimin gayesi herkese eşit olarak davranmak değil, dostu ödüllendirmek, düşmanı cezalandırmaktı. Atinalı yazar Ksenofon hayran olduğu lider Cyrus'a en yüksek övgülerini sunmak istediğinde, onun dostlarının iyiliklerini daima daha cömert biçimde nasıl ödediğini ve düşmanlarının kötülüklerinin intikamını çok daha ciddi biçimde, örneğin gözlerini çıkararak ya da ellerini keserek nasıl aldığını ilişkilendirmişti. Mungi ve Scratching Rock sırtlan klanları gibi insanlar da davranışlarında bizden birini öldürmeyi güçlü biçimde engelleyen, fakat güvenli olduğunda onları öldürmeye ışık yakan ikili bir standardı uygulamışlardır. Bu ikilem ister hayvan içgüdüsünün bir mirası, ister insanın benzersiz ahlak kuralı olarak düşünülsün. Soykırım bu ikilem altındaki makul bulunabilir. Başka insanlara saygıyla mı yoksa küçümsemeyle mi bakacağımıza dair keyfi ikilem ölçütlerimizi hala çocukluğumuzda edinmekteyiz. Yeni Gine dağlarındaki Goroka havaalanında Tudavhe saha yardımcılarım yırtık gömlekler ve çıplak ayaklarıyla tuhaf biçimde bekliyorken, tıraşsız, yıkanmamış, güçlü Avustralya aksanı ve göz hizasında buruşturulmuş şapkasıyla bir adamın bize yaklaştığı anı hatırlıyorum. Tudavhelere, siyah serseriler, yüzyıl geçse de bu ülkeyi yönetmek için uygun hale gelmeyecekler demeye başlamadan önce kendi kendime aptal Avustralyalı, cahil, neden evine lanet olası koyun ağılına girmezsin ki diye düşünmüştüm. İşte bu bir soykırım planıydı. Tek bir bakışla elde edilen kolektif özelliklere dayalı olarak ben Avustralyalıyı, o ise Tudavheleri küçümsüyordu. Zamanla bu eski ikilem oluşturucunun bir ahlak kuralının temeli olması artan biçimde kabul edilemez hale geldi. Bunun yerine evrensel bir kurala, sözde bağlılığa doğru bazı eğilimler ortaya çıktı. Farklı insanlara muamele ederken benzer kuralların uygulanmasını şart koşan kurallar. soykırım evrensel kuralla doğrudan çatışmaktaydı. Bu ahlaki çatışmaya karşın soykırımların sayısız çağdaş faili yaptıklarından ötürü küstahça bir gurur duymuştur. Arjantin generali Julio Argentino Roca, Araucanian yerlilerini acımasızca yok edip Güney Amerika bozkırlarını beyaz yerleşimcilere açtığında memnun ve minnettar Arjantin ulusu 1880'de onu başkan olarak seçti. Günümüzün soykırımcıları yaptıkları ile ahlakın evrensel kuralları arasındaki çatışmadan nasıl sıyrılıyor? Hepsi basit bir psikolojik temanın çeşitleri olan üç tip akılcılaştırmadan birine başvuruyorlar. Kurbanı suçla. İlk olarak evrensel kurala inananların çoğu kendini savunmayı haklı bulmaktadır. Bu kullanışlı ve esnek bir akılcılaştırmadır. Çünkü onlar her zaman tahriklere kapılıp kendini savunmayı haklılaştırmaya yetecek bazı davranışları sergilerler. Örneğin Tazmanyalılar çok daha fazla sayıda sakatlanma, kaçırılma, tecavüz ve cinayete uğrayarak kışkırtılmış olsalar da 44 yıl boyunca tahminen 183 koloniciyi öldürdükleri için soykırımcı beyaz kolonicilere mazeret sunmuş oldular. Hitler bile 2. Dünya Savaşı'nı başlatırken kendini savunduğunu iddia etti ve bir Alman sınır karakoluna yapılan uydurma saldırı nedeniyle savaş açtı. Doğru din, ırk ya da politik görüşe sahip olmak ya da uygarlığın yüksek seviyesine ulaştığını ya da oraya doğru ilerlediğini iddia etmek, yanlış ilkelere sahip olanlara soykırım dahil olmak üzere herhangi bir şey yapmanın geleneksel ikinci gerekçelendirmesidir. 1962'de Münih'te bir öğrenciyken yaptıklarından pişmanlık duymayan Naziler bana hala Almanya'nın o zaman Rusya'yı istila etmesi gerektiğini, çünkü Rusya'nın komünizmi benimsediği açıklamasını yapıyorlardı. Yeni Gine Fakfak dağlarındaki 15 saha yardımcımın hepsi bana oldukça benziyordu. Fakat sonra bana hangilerinin Müslüman, hangilerinin Hristiyan olduğunu ve bir diğerinin neden telafi edilemez biçimde aşağı insan olduğunu açıklamaya başladılar. Küçümsemenin neredeyse evrensel bir hiyerarşisi mevcuttur. Gelişmiş madenciliğe sahip okuryazar insanlar, örneğin Afrika'daki beyaz koloniciler, çobanlara, Tutsiler ve Hotentolar gibi tepeden bakar. Onlarsa çiftçilere, yani Hutular gibi, ve onlar da göçebe ya da avcı toplayıcılara, yani pigmeler ve buşmenler gibi tepeden bakmaktadırlar. Son olarak ahlaki kurallarımız hayvanları ve insanları farklı görmektedir. Dolayısıyla soykırımların çağdaş uygulayıcıları katliamları haklı göstermek için kurbanlarını hayvanlarla karşılaştırırlar. Naziler Yahudileri insandan aşağı bitler olarak gördü. Cezayir'deki Fransız yerleşimciler oradaki Müslümanlara ratons, yani sıçan diyordu. Uygar Paraguaylılar avcı toplayıcı Açelaları kuduz sıçan olarak tanımlamaktaydı. Boerler Afrikalıları Bobehan, yani babunlar diye çağırıyorlardı. Ve eğitimli Kuzey Nijeryalılar İboları insandan aşağı parazitler olarak görüyorlardı. İngiliz dili aşağılayıcı olarak kullanılan hayvan isimleri bakımından zengindir. Sene domuz veya maymun, dişi köpek, it köpek, öküz, sıçan. Ahlaki akılcılaştırmaların üçü de Tazmanyalıları yok etmeyi gerekçelendirirken kullanılmıştır. Fakat kardeşlerim olan Amerikalılar ve ben akılcılaştırma sürecine çocukluktan başlayarak eğitilme durumumuza odaklanarak daha iyi bir kavrayış yakalayabiliriz. Amerikan yerlilerini tam olarak yok etmeyişimiz, edindiğimiz bir dizi tutum kabaca aşağıdaki gibidir. İlk olarak yerlilerin dramından çok bahsetmeyiz. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Avrupa'daki soykırımdan bahsettiğimiz kadar değil örneğin. Bunun yerine bizim ulusal dramımız iç savaş olarak görülür. Şöyle ki beyazlar ile yerliler arasındaki çatışma hakkında düşünmeyi durdurduğumuzda onu çok uzak bir geçmişe aitmiş gibi değerlendiriyoruz ve askeri dilde tanımlıyoruz. Pequot Savaşı, Great Swamp Savaşı, Wounded Knee Muharebesi, Batı'nın Fethi gibi. Bizim bakışımıza göre yerliler savaşseverdirler. Öyle ki diğer yerli kabilelere şiddet uygularlardı. Tuzak kurmanın ve kalleşliğin ustasıydılar. başta özgün yerli uygulamaları olan tutsaklara işkence ve düşmanların kafa derisini yüzme olmak üzere barbarlıklarıyla ünlüydüler. Sayıları azdı ve göçebe avcılar olarak yaşadılar. Özellikle bizonları avladılar. 1492'de Birleşik Devletler'deki yerli popülasyonunun geleneksel olarak 1 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam Birleşik Devletler'in mevcut nüfusuyla karşılaştırıldığında o kadar önemsizdir ki, beyazların bu neredeyse boş olan kıtayı işgal etmesinin kaçınılmaz olduğu kolayca anlaşılır. Pek çok yerli çiçek hastalığı ve diğer hastalıklar nedeniyle ölmüştür. Daha önce bahsedilen tutumlar George Washington'dan sonrakilere dek en çok takdir edilen Birleşik Devletler başkanlarının ve liderlerinin yerlilere ilişkin politikasını belirlemiştir. Bu bölümün sonundaki alıntılara bakınız. Bu akılcılaştırma girişimleri tarihi gerçeklerin değiştirilmesine dayanmaktadır. Askeri dil, yetişkin erkek savaşçılar tarafından yürütülen ve beyan edilen savaşları ima etmektedir. Aslında beyazların genel taktikleri, sıklıkla siviller tarafından herhangi bir yaştaki ve her iki cinsten yerlileri öldürmek üzere köylere ya da kamp yerlerine gizlice yapılan saldırılardan ibaretti. Beyazların yerleştiği ilk 100 yıl içinde hükümetler yerlilerin yarı profesyonel katillerine kafa derisi için ödeme yapıyordu. Avrupa'daki isyanlar, sınıf savaşları, sarhoş şiddeti, suçlulara uygulanan yasal şiddet ve mülki varlıkların ve yiyeceklerin yok edilmesini kapsayan büyük savaşlar göz önünde bulundurulduğunda, çağdaş Avrupa toplumları en az yerli topluluklar kadar savaşsever ve şiddetlidir. İşkence Avrupa'da oldukça seviyeli hale getirilmişti. Kol ve bacaklardan gerip dörde bölmeyi, kazığa bağlayıp diri diri yakmayı ve eklemler parçalanana dek çekmeyi bir düşünün. İletişim kurulmadan önce Kuzey Amerika'daki yerli popülasyonu hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmışken, yakın zaman önce yapılan inandırıcı tahminler bu sayının Birleşik Devletler'deki beyaz yerleşimci popülasyonunun 1840'a kadar erişemediği sayı olan 18 milyon civarında olduğunu söylemektedir. Her ne kadar Birleşik Devletler'deki bazı yerliler tarımla uğraşmayan yarı göçebe avcılar olsalar da çoğu köylerde yaşayan yerleşik çiftçilerdi. Hastalıklar yerlileri öldüren en büyük etken olabilir. Fakat bazı salgın hastalıklar onlara beyazlar tarafından bilinçli olarak bulaştırılmıştı. Ve bu hastalıklar geriye doğrudan yöntemlerle öldürülecek daha pek çok yerli bırakmıştı. Birleşik Devletler'deki son vahşi yerli, yani işi olarak bilinen Yahi yerlisi öldüğünde tarih sadece 1916'ydı. Ve kabilesinin katillerinin samimi ve pişmanlıktan yoksun anıları 1923 gibi yakın bir tarihte hala yayımlanıyordu. Kısaca Amerikalılar beyaz ve yerli çatışmasını at sırtında yetişen erkeklerin savaşı olarak romantik hale sokmaktadır. Buna göre Birleşik Devletler süvarileri ve kovboyları güçlü bir şekilde direnç gösterebilen vahşi ve göçebe bizon avcılarına karşı savaşmaktadır. Çatışma sivil çiftçi bir köylü ırkının bir diğerini ortadan kaldırması olarak daha doğru bir şekilde tarif edilebilir. Biz Amerikalılar Meksika Savaşı, İspanya-Amerika Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda destek sunmamıza yol açan sırasıyla Alamo, yaklaşık 200 kişi, USS Maine savaş gemisi, 260 ölü ve Pearl Harbor, yaklaşık 2200 ölü olaylarındaki kayıplarımızı öfkeyle hatırlamaktayız. Bu ölü sayıları yerlere uğrattığımız kayıpların yanında cüce gibi kalmaktadır. Büyük ulusal dramamızı yeniden yazarken yaptığımız inceleme bize nasıl diğer çağdaş insanlar gibi ahlakın evrensel kuralıyla soykırımı uzlaştırdığımızı göstermektedir. Çözüm kendini savunmayı bahane etmek ve kurbanları vahşi hayvanlar olarak görmektir. Amerikan tarihini yeniden yazmamız soykırımın onu önlemede en büyük pratik önemi olan yönünden kaynaklanmaktadır. Öldürenler, kurbanlar ve diğer üçüncü şahıslar üzerindeki psikolojik etkilerinden. En kafa karıştırıcı soru üçüncü şahıslar üzerindeki etkisini ya da daha çok görünürdeki etkisizliğini kapsamaktadır. İlk bakışta hiçbir korkunun kamuoyunun dikkatini birçok insanı kasıtlı, kolektif ve vahşi bir biçimde öldürmek kadar çekmeyeceği beklenebilir. Gerçekte soykırım başka ülkelerde nadiren kamuoyunun dikkatini çekmektedir ve daha da nadir olarak yabancı bir müdahale sonucunda biter. Hangimiz 1964'te Zanzibar'daki Arap katliamıyla ya da 1970'lerde Paraguay'daki Aceh yerlilerinin katliamıyla ilgilendik? Bunlara ve geçtiğimiz birkaç on yılda gerçekleşen diğer tüm örneklere karşı tepkisizliğimizin tersine aklımızda canlı bir şekilde yer edip güçlü bir şekilde tepki vermemize yol açan iki çağdaş soykırım, Nazilerin Yahudilere ve daha cansız hatırlanan Türklerin Ermenilere yaptığı soykırımdır. Bu olgular göz ardı ettiğimiz üç bakımdan soykırımdan farklıdır. Kurbanlar diğer beyazların kendilerini özdeşleştirebileceği beyazlardı. Failler, özellikle Naziler, şeytanmış gibi nefret etmeye teşvik edildiğimiz savaş düşmanlarımızdı. Ve Birleşik Devletler'de bu olayları hatırlamamız için çaba sarf eden ve durumlarını açıkça ifade eden soykırım zedeler vardı. Bu yüzden üçüncü şahısların soykırıma odaklanabileceği oldukça özel koşulların bir araya gelmesi söz konusuydu. Faaliyetleri kolektif insan psikolojisini yansıtan hükümetler, üçüncü şahısların tuhaf suskunluğuna örnek oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler 1948'de soykırımı bir cinayet olarak beyan eden soykırım anlaşmasını kabul etse de, Birleşmiş Milletler Bangladeş, Burundi, Kamboçya, Paraguay ve Uruguay'da süren soykırıma karşı çıkmadan önce yapılan şikayetlere rağmen onu önlemek, durdurmak ya da cezalandırmak için hiçbir zaman ciddi bir adım atmamıştır. İdi Amin'in uyguladığı terörün en yoğun olduğu zaman yapılan bir şikayet üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yalnızca İdi Amin'in kendisinden olayı soruşturmasını istemiştir. Birleşik Devletler BM soykırım anlaşmasını onaylayan uluslar arasında değildir. Şaşırtıcı tepkisizliğimiz sürmekte olan soykırımları bilmememiz ya da anlamamızdan mı kaynaklanıyor? Kesinlikle hayır. Bangladeş, Brezilya, Burundi, Kamboçya, Doğu Timor, Avrupa, Endonezya, Lübnan, Paraguay, Ruanda, Sudan, Uganda ve Zanzibar'da 1960 ve 1970'lerde yaşanan pek çok soykırım olayı kamuoyuna ayrıntılı biçimde ulaşmıştı. Bangladeş ve Kamboçya'da kayıplar 1 milyonu bulmuştu. Örneğin 1948'de Brezilya hükümeti yerlileri koruma servisinde çalışan 700 çalışandan 134'üne Amazon yerli kabilelerinin yok edilmesindeki faaliyetlerinden ötürü cezai soruşturma başlattı. Brezilya Başsavcısının hazırladığı 5115 sayfalık Figueiredo raporunda ayrıntılı bir şekilde verilen ve Brezilya İçişleri Bakanı'nın bir basın konferansında duyurduğu faaliyetler şunlardı. Yerlileri dinamit makineli tüfek ve arsenikli şekerle öldürmek, çiçek, influenza, verem ve kızamık hastalıklarını kasıtlı olarak bulaştırmak, yerlilerin çocuklarını köle olarak kullanmak üzere kaçırmak ve arazi ıslah eden ülkeler tarafından yerlilerin profesyonel katiller olarak kiralanması. Figueiredo raporunun açıklaması Amerikan ve İngiliz basınında yer buldu fakat çok fazla tepkiye yol açmayı başaramadı. Dolayısıyla insanların çoğunun başkalarına yapılan haksızlıkları umursamadığı ya da bunların kendilerini ilgilendirmediğini düşündükleri sonucuna varılabilir. Bu şüphesiz açıklamanın bir kısmı, fakat tümü değil. Pek çok insan Güney Afrika'daki gibi bazı adaletsizlikleri ciddi biçimde umursuyor. Fakat soykırım neden umursanmıyor? Bu soru Afrika Devletleri Organizasyonu'na 1972'de 8 bin ila 200 bin Hutu'nun öldürüldüğü Burundi'deki Tutsi kurbanı Hutular tarafından dokunaklı biçimde sorulmuştu. Tutsi ayrımcılığı, Forster ayrımcılığından daha gaddar, Portekiz koloniciliğinden daha zalim bir biçimde yapılmıştır. Dünya tarihinde Hitler'in Nazi hareketi dışında bununla rekabet edebilecek hiçbir şey yoktur. Ve Afrika halkları buna ses çıkarmamaktadır. Afrikalı devlet başkanı Cellat Micombero'yu, Burundi başbakanı bir Tutsi, kabul edip onu kardeşçe selamlayarak elini sıkmaktadır. Sayın baylar ve devlet başkanı, Namibya, Zimbabwe, Angola, Mozambik ve Guinea-Bissau'nun Afrikalı halklarına beyaz zalimlerden kurtararak yardımcı olmak istiyorsanız, Afrikalı katillerin diğer Afrikalıları öldürmelerine izin vermeyin. Sesinizi yükseltmek için Burundi'deki Hutu etnik grubunun tamamen ölmesini mi bekliyorsunuz? Üçüncü kişilerin bu tepkisizliğini anlamak için hayatta kalan kurbanların tepkisini değerlendirmeliyiz. Auschwitz'ten kurtulanlar gibi soykırım tanıklarıyla çalışan psikiyatristler, onlardaki etkiyi psikolojik uyuşma olarak tanımlıyorlar. Çoğumuz uzaktaki sevdiğimiz bir arkadaşımız ya da yakınımız doğal bir nedenle öldüğünde gelen yoğun ve kalıcı acıyı yaşamışızdır. Sevdiği arkadaşları ve yakınları büyük bir acımasızlıkla öldürülürken, bunu izlemeye zorlanan birisinin yaşadığı kat be kat yoğun acıyı hayal etmemiz neredeyse olanaksızdır. Hayatta kalanlarda böyle bir vahşetin yasaklandığına dair örtülü inanç sistemi parçalanmıştır. Bu canilikten sıyrılmış olan bir insanın gerçekten değersiz olması gerektiğine dair utanç duygusu ve arkadaşları öldüğünde hayatta kalanın kendini suçlu hissetmesidir. Yoğun fiziksel acının bizi hissiz bırakması gibi yoğun psikolojik acı da buna yol açmaktadır. Hayatta kalmak ve aklını yitirmemek için başka yol yoktur. Auschwitz'te 2 yıl kalan ve bundan sonra 10 yıllar boyunca ağlayamayan bir akraban bunun canlı örneği olmuştur. Katillerin tepkisine gelince, sahip oldukları etik kuralı biz ve onlar diye ayrım yapan bu katiller belki de gurur duyuyorlar. Fakat evrensel etik kurallar içinde büyütülmüş olanlar, yaptıklarının suçluluğuyla kurbanlarının yaşadığı uyuşmayı daha şiddetli biçimde hissedebilirler. Vietnam'da savaşmış olan yüz binlerce Amerikalı bu hissizleşmeyi yaşamıştır. Soykırım uygulayıcılarının torunları bile, bireysel sorumluluğu olmayan torunlar, soykırımı belirleyen şey olan kurbanların topluca etiketlenmesinin yansıması olarak toplu bir suçluluk hissediyor olabilir. Suçluluk duygusunun acısını azaltmak için torunlar sıklıkla tarihi yeniden yazarlar. Çağdaş Amerikalıların ya da Bayan Coburn'un ve diğer birçok çağdaş Avustralyalının verdiği tepkilere tanık olun. Üçüncü şahısların soykırıma karşı tepkisizliğini şimdi anlamaya başlayabiliriz. Soykırım onu ilk elden yaşayan kurbanlar ve katiller üzerinde sakatlayıcı ve uzun süren psikolojik hasara neden olmaktadır. Fakat aynı zamanda Auschwitz'ten kurtulanların çocukları ya da hayatta kalanları ve Vietnam gazilerini tedavi eden psikiyatristler gibi onu ikinci elden duyanlar üzerinde de derin izler bırakabilir. İnsanların ıstıraplarını dinleyebilmek için profesyonel olarak yetiştirilmiş tedavi uzmanları, soykırımı yaşayanların korkunç hatıralarını dinlemeye sıklıkla katlanamazlar. Eğer ücretli profesyoneller buna dayanamıyorsa, bunları dinlemeyi reddettiği için kim sıradan halkı suçlayabilir? Hiroşima atom bombasından kurtulanlarla görüşmeden önce, uç durumlardan sağ kalan insanlarla ilgili oldukça fazla deneyimi olan Robert J. Lifton'un verdiği tepkilere bir bakın. Şimdi atom bombası sorununa değinmek yerine, karşıma oturan insanların gerçek deneyimlerinin acımasız ayrıntılarıyla karşı karşıya kaldım. Bu ilk görüşmelerin her birinin bitiminde ciddi anlamda şok geçirdim ve duygusal olarak kendimi yorgun hissettim. Fakat çok az bir zaman sonra, aslında birkaç gün içinde, tepkilerimin değiştiğini fark ettim. Aynı dehşet tanımlamalarını dinliyordum ama bunların üzerindeki etkileri azalmıştı. Bu deneyim atom bombasına maruz kalmanın tüm yönleriyle karakteristik özelliği olduğunu göreceğimiz psişik kapanmanın unutulmaz bir kanıtıdır. 39. ayrımın sonu. Sayfa 351.